Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gazali Mektebi programında bu hafta İmam Gazali'nin helal yiyeceklerin ehemmiyetine dair bahsetmiş olduğu konulardan devam edeceğiz. Bunları bize İmam Gazali şunun için söylüyordu, hatırlamakta fayda var. İnsan beş uzvuna takva libasını giydirdiğinde kamil manada muttaki vasfına erişebilir. Bu beş uzuv, insanın gözleri, insanın kulakları, dili, midesi ve kalbi şeklinde sıralanıyor. İmam Gazali ile dört uzvula dair, bununla beraber dördüncü uzvu, yani mide, gözler, kulaklar ve dile dair hususları zikretmiş olacağız. Bu hafta mide ile alakalı konuların inşallah sonuna temas edeceğiz. Sonrasında kalbin halleri ve kalbin muttaki olması mevzusuna inşallah geçmeye çalışacağız. İmam Gazali önce helal de olsa fazla yiyeceklerin insanın gerek madden gerekse manen ibadetlerden nasıl alıkoyduğunu, zihnini ve fikrini nasıl etkilediğini, hayatını muttaki bir şekilde idame ettirmek varken nasıl yorgunluk, rehavet, rahat yahut rekaketle geçirilebileceğine dair bir takım endişelerini ve insanın maddi ve manevi olarak karşılaşabileceği problemlere değinmişti, bunlara temas etmişti. Bununla beraber şunu da ifade etti, bir Müslüman aslı itibariyle zaten haram olan yiyeceklerden sakınmakla mükelleftir. Fakat bununla alakalı da şu hususlara riayet etmesi gerekir diye haram yiyeceklerden niçin sakınılması gerektiğine dair 3 noktadan, 3 maddeden hakeza bahsetmişti. Helal yiyecekler helaldir, tayyiptir, hoştur ancak bunların fazlası her ne kadar mübah olsa da bir takım problemleri gerektirir, bir takım problemler ortaya çıkarır diye takribi olarak 10 maddeden bahsetti. Devamındaysa artık yiyecek ve içeceğin nasıl temin edildiği, helaller, şüpheliler ve haramlarla alakalı nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini ifade etti. Ve hatta şununla en son bitirdiğimizi hatırlıyorum. Demişti ki, bürokrasinin, siyasetin, politikanın, devlet ricalinin veya muhtelif kimselerin takdim etmiş olduğu hediyelere karşı tutumumuz nasıl olmalıdır? Burada da ez cümle şunu söylemişti. Diyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh, bir Müslüman kendisine takdim edilen hediyenin ve özellikle bu hediye şayet yiyecek ve içecek şeklinde ise bunların helal olduğunu araştırmakla mükelleftir. Helal olduğuna emin olduktan sonra bunları yemeli, bunları kabul etmeli, bunları hanesine veya cebine sokmalıdır. Aksi takdirde bunun bir takım harama götüren, bir takım manevi hastalıklara ve problemlere götüren unsurları vardır ki haram olan bir şeyi kabul etmenin veya mahza haram bir hediyenin haram olduğu kesin olan, haram yerden kazanıldığı kesin olan bir hediyeyi kabul etmenin de şer'i açıdan, cevaz açısından problemli olduğunu, mahzuratının olduğunu ve caiz olmayacağını belirtmişti. Yine İmam Gazali bu noktada mükelleflerin üzerine düşen bir kriter daha olduğunu söylüyor ve diyor ki, İnsanların hediyeleri kabul etmesi, yiyecek ve içeceklere dair bir tutum sergileyebilmesi için iki noktayı nazarı göz önünde bulundurmak gerekir. Birincisi şeriatın koymuş olduğu çizgi, ikincisi vera noktasındaki hassasiyeti. Şimdi burada şeriat ve vera konusuna değinince haliyle takva ve fetva konusuna da giriş yapmak veya tarikat ve şeriat gibi çok kullandığımız ve sıklıkla rastladığımız kavramlara belki kısmen temas etmek gerekebilir. En çok duyduğumuz kavramlardan bu işin fetvası böyledir ancak takvaya göre şöyledir gibi bazı ayrımlar duyabiliyoruz. Burada esasında takvanın fetvadan ayrı olmadığını, takva ile fetvanın aynı hassasiyet, aynı gayret ve hamiyet ihtiva ettiğini bilmek gerekir. Çünkü şer'i olarak herhangi bir konunun cevabına biz fetva ismini veriyoruz. Fakihler böyle isimlendiriyorlar, kitaplardan böyle okuyoruz. Yani şer'i bilgiyi nakletmek, Allah Teala'nın muradını bildirmek, insanların herhangi bir konuda nasıl amel edeceğini öğrenmesi umumi anlamda fetva olarak isimlendirilir. Takva ayrımını yapmanın sebebi ise sanki fetva ile amel edenler işi kurtarmak, günü kurtarmak veya alt sınırdan bazı ruhsatlarla amel ederek geçiştirmek şeklinde amel ediyor. Takva ile amel edenlerse daha üst düzey bir kulluk sergileyerek, daha muttaki bir tutum sergileyerek sanki azimetlere tutunuyorlar ve fetvadan daha gayretli, daha fazla miktar, keyfiyet ve kemiyet itibariyle daha fazla sayu gayret gösteriyorlar gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Halbuki takva olmadan fetva olmayacağı gibi fetvasız da takva olmaz. Çünkü fetva demek herhangi bir konuyla alakalı olarak Allah Teala'nın maksat ve muradını bilmek demektir. Bir kimse Allah'ın helaller ve haramlarla alakalı hududunu tahdit etmiş olduğu çerçeveyi, helaller ve haramlara dair sınırları bilmezse, onun takvalı olayım derken harama düşmesi, mekruhu işlemesi gibi bir durum kaçınılmaz hale gelebilecektir. Örneğin, bir kişinin çok fazla oruç tutacağım ve Ramazan'dan sonra oruç tutmaya devam edeceğim diyerek ibadet olan bir orucu, oruç ibadetini bayram gününde tutması mezheplerden bazısına göre haram, bazılarına göre ise tahrimen mekruhtur. Yahut bir kişinin ayın her bir gününü 30 gün boyunca oruç tutacağım diyerek Ramazan dışındaki ayları külliyen oruçlu geçirmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı bir durumdur. Çünkü Hazreti Peygamber en fazla ay içerisinde Eyyamul Biyz dediğimiz 3 günlük oruçlar, onunla beraber pazartesi, perşembe oruçları, onunla beraber tutabiliyorsa visal orucuna ruhsat vermiştir. Devamında da bir rivayetin, başka bir rivayetin devamında, sizler ibadet etmekten yorulursunuz ancak Allah Teala amellerinizi, sevaplarınızı yazmaktan yorulmaz diye gerekçesini bildirmişti. Ve hatta bazı hadis-i şeriflerinde "Ehabbul a'mali ilallahi azze ve celle edve muhavve inkalle" az da olsa devamlı olan ibadet Allah Teala'nın en hoşlandığı ibadettir diyerek kulların istidatları ölçüsünce amel etmelerini tavsiye etmiştir. Şimdi herhangi bir kimse ayda 30 gün oruç tutmayı takvalı, 3 gün oruç tutmayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine uyarak pazartesi perşembeleri, Eyyamul Biyz dediğimiz her ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeyi fetvaya göre amel etmiştir, bu kimse muttaki değildir, takvasızdır diyebilir miyiz? Bu sebeple bazen bir kimsenin fetvasını bilmeden, herhangi bir konunun meşruiyet çerçevesini bilmeden doğrudan doğruya takva ile hareket ediyorum diye hareket etmesi, o kişiyi farkına varmadan bazı günahlara düşmesine sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı fetvasız bir takvadan bahsetmek mümkün değildir. Bir kişinin öncelikli olarak şeriatın mesul tuttuğu çerçeveyi bilmesi ve bu sınıra göre hareket etmesi gerekir. Yahut başka bir misal vermek gerekirse, bir kimse ben öğlen namazında daha fazla rekatlı bir namaz kılacağım, her bir rekata fazla sevap getireceğini düşündüğüm için artık öğlen namazlarını 4 değil 14 rekat olarak kılıyorum. İkindi namazını 4 değil 8 rekat olarak kılıyorum. Günde artık 5 vakit farz değil 8 vakit farz namaz kılıyorum diyerek kendi kendine içtihat yapması, haşa, şari'nin yerine kendini koyup şeriat koyucuymuş gibi hareket etmesi, bunu da takvasına bağlaması mümkün ve muhtemel değildir. Sizlere bu konuyla alakalı olarak Ebu Hanife'den şu misali de hakeza arz etmek isterim. Ebu Hanife, yani Hanefi mezhebine göre insanın vücuduna belirli bir miktarda, yani el ayası kadar bir kan bulaştığında onunla namaz kılması, bu necaseti temizlemediği müddetçe bununla namaz kılması, vücudundaysa vücudunu, namaz kılacağı yerdeyse namaz kılacağı yeri, yani seccadesini, veya kıyafetindeyse kıyafetini temizlemesi necasetten, taharet kabilinden farzdır. Bununla namaz kılması mümkün değildir. Yani küçük bir miktar olursa şayet, bu tırnak üstünden daha küçük bir miktar, mesela bir kimsenin vücudundan farkına varmadan kaşınırken kan çıkmıştır, çok küçük bir miktardır atletine farz muhal bulaşmıştır. Bununla namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Ancak bu el ayası kadar olduğunda fıkıh kitaplarımız bunların detaylarını yazar. Bu türlü bir miktara ulaşan kan ile namaz kılması artık caiz değildir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu fetvayı verdikten sonra üzerine bir sivrisineğin kanı çok küçük bir miktarda bile olsa bulaşıyor. Bunu yıkayarak namaz kılıyor ve etrafındakiler diyorlar ki ya sen normalde bu kadar küçük meblağda, küçük miktarda bir kan olduğunda namaz kılınabileceğine dair fetva verip içtihat yapıyordu. Ancak sen şimdi kendi içtihadınla değil de bu kanı tamamıyla temizleyerek namaz kılıyorsun dediklerinde Ebu Hanife diyor ki o verdiğim içtihat fetvaya göre, bu yaptığım iş ise takvaya göredir diyor. Şimdi burada açıkça takva ve fetva ayrımını Ebu Hanife'nin yaptığını görüyoruz. Ancak Ebu Hanife'nin bu ayrım yapması ve takva vurgusunu yapması bizim bildiğimiz manada bir takva değildir. Burada takva ile yapılan vurgu ihtiyat ile, temkinli davranarak hareket etmektir. Bu sebeple şunu söylemekte bir sakınca ve beis yoktur. Takva ile fetvayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ancak illaki takva ile hareket edeceğim diyorsak burada biz fetvadan farklı bir şey söylemiyoruz. Takva ile hareket ediyorum derken ihtiyat ile hareket ediyorum demiş oluyoruz. Peki ihtiyat ne demektir? İhtiyat mezheplerin ihtilaf ettiği konulardan çıkarak ittifak ettiği konular ile hareket ederek amel etmek demektir. Tekrar ediyorum. İhtiyat ile hareket etmek, ihtiyatla davranmak demek, mezheplerin ittifak ettiği ortak görüşleriyle hareket etmektir. Şayet herhangi bir mezhep imamının kabul etmediği, mekruh gördüğü, cevaz vermediği bir konu söz konusuysa, nasıl olsa diğer mezhepler buna cevaz vermiştir diyerek rastgele hareket etmemektir. Evet, diğer mezheplerden herhangi birisinin cevaz verdiği ile hareket etmek, herhangi bir sıkıntı ve herhangi bir sakınca, bir beis doğurmayacaktır. Ancak işte takva dediğimiz, ihtiyat dediğimiz husus da burada devreye girer. Diğer mezheplerin de o konu ile alakalı, farz muhal abdestin bozulması ile alakalı, farz muhal namazı bozan durumlarla alakalı, farz muhal orucun sıhhatiyle, mekruhlarıyla, bozanlarıyla kaza ve kefaret gerektiren hususlarıyla alakalı durumlarda bütün mezheplerin ittifak ettiği görüşlerle amel etmek ihtiyata, yani veraya, yani takvaya, bildiğimiz manada hassasiyete en uygun olandır. Şimdi bunları niçin sizlere arz ettim? İmam Gazali rahmetullahi aleyh kendisine herhangi bir hediye takdim edildiğinde, yiyecek ve içecek takdim edildiğinde bir Müslümanın şeriata göre hareket etme imkanı olduğu gibi veraya göre hareket etme, hassasiyet ve ihtiyata göre hareket etme imkanı da vardır diyor. Bunun da şöyle bir alt sınırını, bir çerçevesini çiziyor. Mesela şeriatın hükmüne göre hareket ettiğinde kendisine takdim edilen herhangi bir yiyeceğin, içeceğin veya herhangi bir hediyenin zahirdeki görünümü, yani hediye eden kişinin kazancı helalse ve bunu da helal yollarla kazandığına dair bir zannı galibimiz, hüsnü teveccühümüz varsa ve bu kişiye hediye edilen bu hediyenin yiyecek ve içeceğin faydalı olduğu, yani yemesinde ve içmesinde sağlık açısından dahi herhangi bir sıkıntının olmadığı aşikarsa, efendim bunu almasında, bunu yemesinde, bunu kullanmasında herhangi bir beis yoktur. Şeriat gasp olmadığı, hırsızlık olmadığı, kapkaççılık olmadığı, başkasının malı olmadığı, yani helal olduğu aşikar olan herhangi bir şeyin tüketilmesinde ve kullanılmasında herhangi bir beis görmemektedir. Dolayısıyla İmam Gazali diyor ki şeriata göre bu kişinin çaldığı, çırptığı, gasp ettiği gibi bir durum olmadığı aşikar olan, kişinin kendi kazancı olan herhangi bir hediyeyi alıp yemesinde şeriatın çizdiği çerçeve doğrultusunda bir sakınca yoktur diyor. Bir de veraya göre hareket etmek vardır. İşte bizim takva dediğimiz, ihtiyat dediğimiz duruma göre hareket etmek. Bu kişinin yapacağı şey ya nasıl olsa gasp değildir, hırsızlık değildir, haram değildir diyerek tüketmesi değil. Burada dikkat edilecek olan husus haramlığını araştırmak değildir. O malın, o yiyecek ve içeceğin bizatihi helal olduğunu, helal yollarla kazanılıp elde edildiğini, içerisinde herhangi bir şüpheli unsurun olmadığını, reddetmeyi ve iade etmeyi gerektirecek bir durumun bulunmadığını kesinlikle öğrenene kadar, kat'i ve yakini şekilde tespit edene kadar araştırmasıdır. Bu kişinin kazancı helaldir, herhalde hediye ettiği de helaldir diyerek alması değil, onun helal olduğunu yakini derecede öğreninceye kadar nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini, kimin verdiğini, veren kişinin nasıl kazancının olduğunu, helal ve haram hassasiyetinin bulunup bulunmadığını araştırıp, soruşturup, ince ince tetkik ve tahkik edinceye kadar onu kabul etmemesidir. Hatta burada rivayete göre Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen bir kıssa vardır. İmam Gazali bunu şöyle arz ediyor. Bir gün çocuklardan bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e bir süt getirdi. Ebu Bekir Efendimiz de bu sütü aldı, olduğu gibi içti. Çocuk şaşırdı. Diyor ki çocuk, efendim diyor, daha önce size herhangi bir şey takdim ettiğimde, yiyecek ve içecek sunduğumda bunun nereden geldiğini, halini ve ahvalini, nasıl temin edildiğini sorardınız. Ancak şimdiki hediye ettiğim sütte herhangi bir soru tevcih etmediğiniz gibi olduğu gibi alıp içtiniz diyor. Ebu Bekir Efendimiz de diyorlar ki, nedir bu sütün durumu? Niçin böyle bir açıklama ihtiyacı hissettin? Ya da sütün nereden geldiğini sormadan içmem seni niye şaşırttı? Bir durum mu var bilmediğim veya bilmem gereken diye soruyor. Çocuk diyor ki, ben diyor cahiliye zamanında yapılan rukyelerden, yani o zamanlar tedavi için nasıl rukye yapılıyorsa aynı şekilde bir kavme gittim, bir topluluğa gittim, onlara bazı şeyler okudum, bazı rukyeler yaptım, karşılığında bana bu sütü hediye ettiler diyor. Dolayısıyla bu süt esasında cahiliye adetlerimiz üzere yaptığım bir işlemden sonra bana hediye edilen, bana ücret olarak verilen bir meblağdır. Bir işin karşılığı verilen para gibi bir miktardır diyor. Ebu Bekir Efendimiz hemen o sırada istifra etmeye, affedersiniz, çalışarak içtiği sütün tamamını çıkarmaya çalışıyor ve bir miktarını da çıkarıyor. Arkasından şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, ben bu sütü bilinçsiz bir şekilde nereden geldiğini sormadan, soruşturmadan içtim. Öğrendikten sonra da elimden geldiği kadar istifra ederek, midemdekini çıkararak bunları atmaya çalıştım. Elimden gelen budur. Ancak kanımda, damarlarımda, vücudumda, midemde farkına varmadan ve kudretimin ötesinde bir miktar kalmış olabilir. Benim kudretim ancak bu kadarını çıkarmaya yetiyor. Bunun durumunu öğrendikten sonra İçim el vermediği için içtiklerimi bu şekilde çıkarmaya gücüm yetiyor. Sen benim içimde kalan, midemde kalan, kanımda, damarlarımda kalan miktardan dolayı hesaba çekme diye mazeretini beyan ediyor, affını istirham ediyor ve bu şekilde dua ediyor. İmam Gazali de diyor ki, işte vera sahibi olmak bu şekilde olur. Bir kimseye gelen bir şeyin nereden geldiğini, kimin verdiğini, nasıl elde ettiğini, ne karşılığında bunu aldığını soruşturup kalbi mutmain olduktan sonra yemeye çalışması veranın bir gereğidir diyor. Esasında bu kişinin helal yolla kazanıldığını bildikten sonra nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini soruşturmak gibi şer'i bir mükellefiyeti yoktur. Fakat vera sahibi olmak, nereden geldiğine kadar, en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını ifade eder. Cevazı ayrıdır, vera açısından bakıldığında bunun karşılığı ayrıdır. Ve İmam Gazali burada şu hususa vurgu yapıyor ve diyorlar ki, şeriat insanlara kolaylığı, müsamahayı, işlerini yoluna koymayı ve asgari noktada insanların mükellef olduğu şeyleri en hafif, en tedrici, en uygun, ancak Allah Teala'nın maksat ve muradına uygun şekilde kolaylaştırarak bir şeyleri emretmek üzere, nehyetmek üzere vaz olunmuştur, emredilmiştir. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber bu'istu bil hanifiyeti semha. Ben hanif dini üzere kolaylaştırıcı bir peygamber olarak gönderildim buyuruyor. Ancak vera ise herhangi bir şeyin azimet derecesine, en ince ayrıntısına varıncaya kadar araştırılmasını, tahkikatının ve tetkikatının yapılmasını, ihtiyat ile amel edilmesini, tabiri caizse işleri en şedid, en dar, en kapsamlı, belki de en zahmetli kısmıyla en ince ayrıntısına varıncaya kadar, boğazımızdan geçen sinirlerimize varıncaya kadar, midemize kan ve damarlarımıza ulaşıncaya kadar, vücudumuzdan geçen her bir lokma ve her bir damlanın tek tek ayrıntısına vakıf olmayı zahmet bile ifade ediyor olsa, bunların helal olduğuna kanaat getirdikten sonra efdal ile, evla ile, ihtiyat ile hareket etmeyi ve amel etmeyi gerektirir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Evet, vaktimizin sonuna geliyoruz aziz ve muhterem dinleyenler. Burada çok uzun uzun mevzular olmakla beraber detaylı bir şekilde bunların her birisini size arz etmek vaktimiz müsaade etmeyeceği için çok mümkün olmayacaktır. Sadece şu anekdotu sizlere arz ederek programa inşallah son vermek, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden inşallah devam etmeyi murat ediyorum. İmam Gazali diyorlar ki mubahın 3 durumu vardır. Helal bile olsa mubah olan şeyleri tüketirken bir kimsenin riayet etmesi gereken 3 durum vardır. Bunlardan birincisi, yani hani demişti ya daha önce, helal olan şeyleri fazla fazla tüketmeye çalışmanın bir beis ve sakıncası var mıdır? İmam Gazali de buna dair şöyle bir başlık açıyor ve diyor ki bir kişi mubah bile olsa, helal bile olsa bazı noktalarda dünyevi ve uhrevi olarak mahrumiyet cezasıyla tecziye edilebilir. Yani cehennem ateşiyle değil, ancak bazı mahrumiyetlerle karşı karşıya kalabilir. O yüzden mubah bile olsa bir kişinin şu üç duruma riayet etmesi gerekir. Birincisi, bir kul, bir insan mubah olan bir yiyecek ve içeceği tüketiyor olsa bile hiçbir şekilde kibirlenerek, gösteriş yaparak veya çok affedersiniz dalkavukluk yaparak, insanların gözünün içine sokarak mürai bir şekilde o helal bile olsa, mubah bile olsa şeyleri yemesi uygun ve caiz değildir. Dolayısıyla bir kişi yiyorsa, içiyorsa markasını afişe ederek, falanca mekanda yiyorum, falanca markayı kullanıyorum, falanca restorana gidiyorum, Michelin yıldızı olan yerlerden başka bir şey tüketmiyorum, dolayısıyla benim yediğim, içtiğim sürekli şuralardandır, sürekli olarak bu kimselerin yaptığı, bu şu falanca mekan ve muhitlerdeki insanların gidip geldiği, tükettiği şeyleri tüketiyorum demesi, evet bu kişi sonuçta aldığı maaşın karşılığı olarak helal bir rızık da tüketiyor olabilir, yiyor, içiyor olabilir, hiçbir beis yoktur. Ancak kişinin bu şekilde müfahir, yani gösteriş, yani üstten bakan, yani kibirli, yani başkalarına kendisini afişe eden ve üstten bakmayı meziyet haline getiren şekilde tahkir ve tezyif edici bir durumda herhangi bir yiyecek ve içeceği tüketmesi meşru ve mubah değildir, uygun değildir diyor İmam Gazali. İşte bunun bir hesabı olacaktır, bir mahrumiyeti olacaktır, kınanması ve azarlanması olacaktır. Çok münker bir durumdur ve nihayetinde bu durum insanı hesap edemeyeceği şekilde bazı ceza ve bazı tecziyelere götürecektir diyor. İşte bu kişinin yaptığı şey innemel hayatut dünya la'ibun ve lehvun ve zine. Devamında da Allah Teala şöyle buyuruyor diyor İmam Gazali ve fil ahireti azabun şedid. İşte bu kişiler bu kapsamda değerlendirilecektir diyorlar. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisi bunu ifade ediyor. Men talebet dünya halalen mübahiyen mükâthiran müfâhiran murâiyen lekiyallahu subhanehu ve teâlâ ve huve aleyhi gadvan. İşte bu tam bir tehdittir. Tam bir vaid, yani insanın akıbetine dair bir tehdidi ifade eder diyor. Mealen Cenab-ı Peygamber herhangi bir kimse dünyada helal bile olsa onu gösteriş için, başkalarına caka satmak için, çokluğuyla övünmek için, riyakarlık yapmak için kendini beğenir bir surette müteaccip ve ucub hastalığına düşmüş bir şekilde helal bile olsa bir rızık peşine düşer, bulduğunu da bu şekilde tüketecek olursa ahirette bu kişi Allah Teala'nın öfkesini ve gazabını üzerinde bulmuş şekilde Allah'ın huzuruna çıkarılır diyor. İkinci durum, bir kimse helal bile olsa yediğini ve içtiğini, hasılı kelam tükettiğini salt olarak sadece şehvetinden, arzusundan ve iştahından dolayı tüketmemelidir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Çünkü bu da hesaba çekilecek, bunun bir hesabı olacaktır ve nihayetinde bir mahrumiyet ile karşı karşıya kalınabilecektir diyor. Üçüncü durum ise diyor İmam Gazali, günlük hal hareketlerimizi, ibadetlerimizi, vazifelerimizi yerine getirebilmek için özür durumunda, yani normal mutat olarak yediğimiz ve içtiğimiz şekliyle helal ve mubah olanları yemektir diyor ki bu zaten doğrudan doğruya ne bir hesabı, ne bir kitabı, ne de bir mahrumiyeti yoktur diyor. Burada şu sözlerle programa son vermek istiyorum. İmam Gazali diyor ki bazı tüketilen şeylerin hesabı vardır, bazılarında hapis mahbusu vardır diyor. Çok güzel bir anekdot arz ediyor. Diyor ki ahirette, hani daha önce bahsedilen ve rivayet olarak nakledilen, halaluha hisabun, haramuha ikabun ve zinetuha hederun. Helal olan şeylerin hesabı, haram olan şeylerin azabı, zinet olanların da zaten dünya başlı başına bir zinettir, yok olup gidecek şekilde helaki vardır diyor. Bunu niçin söyledim diyor. Hesap demek, yani bir kişinin helal bile olsa ahirette helal olarak kazandığı şeylerin hesabı demek şu demektir. Nereden kazandığın, nerede harcadığın ve bununla ne kastettiğine dair bir kimse helal bile olsa hesaba çekilmeden ahirette Allah'ın huzurundan ayrılmayacaktır. Peki hapis nedir diyor? Bir kimse helal yollarla bile kazancını, yiyeceğini, içeceğini temin etmiş olsa bile fuzuli ve malayani şekilde, yani Allah Teala'nın razı olmayacağı nitelikte helal ve tayyip olanları tükettiyse bunların hesabını vermek için Allah'ın huzurunda o kadar bulunacaktır. İşte Allah Teala'nın huzurunda nerede kazandı, niçin kazandı, ne maksatta kazandı, nereye harcadı, kimlerle yedi içti ve nasıl yedi içtiğine dair hesabını verinceye kadar ki geçen süre bu kişinin cennetinden çalınan süre gibidir. Cennetinde geçireceği süreden duyulan mahrumiyet demektir. O yüzden kişinin Arasat meydanında o şiddetiyle, o dehşetiyle, o korkunç durumuyla, o ürpertici durumuyla, çıplak bir şekilde, aç ve susuz bir şekilde hesaba çekilmek için durması, bulunması, helal bile olsa bu yiyeceklerden ve içeceklerden bu hal ve şerait üzere bulunması, cennete daha geç gitmesine, cennetten o kadar süre zarfıyla mahrum olması anlamına gelecektir diyor İmam Gazali. Allah Teala helalinden bile olsa hesabını veremeyeceğimiz, hesap verirken mahrumiyet yaşayacağımız şeylerden muhafaza buyursun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah Teala layıkıyla ihya ve idrak edebilmeyi lütfeylesin. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Her biriniz Allah'a emanet olunuz.